Kerbela'yı, İmam Hüseyin'i ve onun kıyamını anmayı ve anlamayı hedefliyoruz. Rabbimizden yardım diliyoruz. Dün Kerbela vakasının normal bir savaş biçiminde cereyan etmediğini, gerekçelerini birkaç maddeyle izah ederek en sonunda Yezid İbni Muaviye'nin dilinden vakanın ne olduğunu aktarmış ve demiştik ki bu bir intikamdı. Bir tarafa karşı kini varmış, yıllarca o kini beslemiş, uygun bir zaman, uygun bir mekan gözetmiş ve intikamını almış. Ve bunu kendisi bizzat döktürdüğü mısralarıyla ifade etmiş. İşte bugün Bedir'in intikamını aldık. Ah keşke atalarım hayatta olsaydı da nasıl intikamlarını aldığımı görseydi ve aferin Yezid deselerdi. Aslında o kadar esen verici bir olguyla yüz yüzeyiz. Ümmet adına esef verici. Hak perestlik adına esef verici. Kur'an'dan besleniyoruz iddiasına binaen esef verici. Resulullah'ın hadislerini okuyoruz. Onun sünnetine tabiiz ifadelerine binaen esef verici. Tarihler boyu yüzlerce Kur'an tefsiri, binlerce hadis tefsiri yazılmış, okunmuş, okutulmuş. Hafızlar, kurralar yetiştirilmiş, müçtehitler yetiştirilmiş olmasına rağmen esef verici bir olaydır ki az önce aktardığımız ifadeler Kerbela'nın ne olduğunu, İmam Hüseyin'in başına gelenin ne olduğunu, İmam Hüseyin'in başına gelenin İslam'ın başına gelen olduğunu çok rahatlıkla izah ediyor, anlatıyor olmasına rağmen tarihler boyu kendisini son peygamberin ümmetliğine nispet verenler bu olguyu örtbas etmek istemişlerdir. Örtbas edemeyeceklerini hissettikleri yerde İmam Hüseyin'in kıyamının kıymetini ve değerini sulandırmak sahi gayretine girmişlerdir. Bu sahi gayretlerden birisine ben sadece bu akşam işaret etmek istiyorum. Hemen hemen hepiniz çokça duymuşsunuzdur. İmam Hüseyin'i Küfeli Şiiler öldürdüler. Küfeli Şiiler İmam Hüseyin'i çağırdılar. O da sahabenin önde gelenlerinin bütün ikazlarına rağmen, engellemek istemelerine rağmen, hiçbir sahabenin nasihatine kulak asmadan, dinlemeden, Küfelilerin vefasızlığını bilmesine rağmen ki nasihat eden sahabelerden birisi İmam Hüseyin'in önüne çıkıp demişti ki ey Hüseyin nereye gidiyorsun? Dur gitme. Zira gittiğin yer Küfe, seni çağıranlar Küfeliler. O Küfenin ve o Küfelilerin babanın başına neler getirdiklerini, abin Hasan'ın başına neler getirdiklerini, vefasızlıklarını sen bilmez misin? Vallahi gidersen ölürsün. Gitme. Bütün bu delillerle İmam Hüseyin'i tabiri caizse o günün iktidarı veya imamet çizgisine muhalif gelişmiş olan çizginin öldürmediğini, bilakis imamete kail olan ve Ali şiası olan Küfeliler öldürmüşlerdir. Bunu doğrusunu isterseniz ileri sürdükleri gibi toplum nezdinde de makes bulduğunu zaman zaman hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla irdelemek istedim. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Ehl-i Beyti Medine'de yaşamaktadırlar. Babalarının şehadetinden sonra Küfe'de durmamış, Medine'de ikamet etmektedirler. Muaviye vefat etmiş, oğlu Yezid'i yerine tahta çıkarmıştır. Veliaht ilan etmiştir. Yezid başa gelir gelmez Medine valisine mektup yazıp İmam Hüseyin'in ya beyatini ya da başını istemiştir. Şimdi bir kere baştan buranın anlaşılması gerekiyor. İmam Hüseyin'in burada iki tane tercihi vardır. İki tane seçeneği vardır. Ya beyat edecektir ya da öldürülecektir. Beyat etmek Muaviye'nin İslam tarihi içerisinde ilk defa ihdas ettiği, Muaviye'den önce İslam tarihi içerisinde vuku bulmamış veliahtlık düzenini, saltanat düzenini onaylamak anlamına gelecektir. Yani bırakın siz Yezid'in fıskını, fücurunu, Allah Resulü'nün sünnetinin ayaklar altına alınmışlığını, Allah'ın ahkamının terk edilmişliğini, siyasal bir düzen açısından o güne kadar İslam tarihinde vuku bulmamış bir olgunun, İslam literatürüne göre konuşacak olursak, idare biçimi açısından, siyaset biçimi açısından bir bid'atın oturtulmuşluğu söz konusudur. Bunun Yezid de bilincindedir. Yani Yezid'in İmam Hüseyin'i beyate zorlamasının da sebebi budur. Yoksa Yezid'in babası Muaviye iktidardayken İmam Hüseyin yine imamdı. Fakat Muaviye İmam Hüseyin'i beyate zorlamıyordu. Hatta oğlu Yezid'e vasiyetinde de demişti ki Hüseyin'i icbar etme, Hüseyin'i zorlama. Zira tarihçiler kayıt altına almışlardır ki Muaviye Yezid'e nispetle daha politik davranabilen, toplum psikolojisini daha iyi bilen birisiydi. Yezid iktidara gelir gelmez güç sarhoşluğuna kapıldı ve kendi yerinin rahatsız edilmemesi için zaman zaman huzursuzluk çıkarabilir ihtimalle binaen Hüseyin'in beyatını istiyor. Bir, rahatsızlıkları bertaraf edecektir. İki, yerinin meşruiyeti tescil edilecektir. Bir kere içine doğduğumuz kültürün ilim ehli şurayı bilebilseydi, Yezid bile tarihe delil düşmüştür ki, Yezid'in bu yapıp ettikleri tarihe delil düşmüştür ki İmam Hüseyin hakkın temsilcisidir. İmam Hüseyin'in katili Yezid'in bu davranışları, İmam Hüseyin'in mücessem hakkın kendisi olduğu, hakkın merkezinde onun olduğunu tescillemektedir. Eğer Yezid buna inanmasaydı onu beyata zorlamazdı. Zira hakkın merkezinde duran Hüseyin beyat etmediği müddetçe Yezid rahat edemezdi. Yezid bunun idrakinde olur da İmam Hüseyin bunun idrakinde olmaz mı? Eğer ben Yezid'e beyat edersem ceddim Resulullah'ın dininin fatihası okunur ifadesi bunun bir gerekçesidir. Eğer İmam Hüseyin Yezid'e beyat etseydi Resulullah'ın dininin fatihası okunacaktı. Resulullah'ın o pak dini kendi iktidarları, kendi heva ve hevesleri, kendi şehvetleri, kendi çıkarları için bir alet gören iktidarın bir bastonu durumuna düşürecekti. Ve o günden itibaren İslam dini bu iktidar perestlerin, güç perestlerin bir aracı olan, yani asırlar sonra Avrupa'da din güç sahiplerinin kendilerine itaat etmesi için toplumları uyuşturdukları bir afyondur diyen Marx'ın olgusuna, Marx'ın tezine ta o günden destek verilmiş olacak. Ve gerçekten de eğer Kerbela kıyamı olmasaydı ve İmam Hüseyin'in o şehadetiyle Ceddi Resulullah'ın getirdiği İslam'ın kendisini katleden İslam adına iktidarın iktidarından ve onların telaffuz ettiği dinden beri olduğunu biz anlamış olmayacağız. Sırf bu yüzden İmam Hüseyin beyat etmemelidir. Olaya bu zaviyeden bakacak olursak La ilahe illallah'ın somut tecellisidir. Eğer İmam Hüseyin Yezid'e beyat ederse فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ yani la ilahe illallah bulanır. Çünkü meşru bir yolla iktidar sahibi olmayan bir insanın iktidarına gayrimeşru iktidar denir. Gayrimeşru iktidara meşruiyetin merkezinde bulunan bir kişi beyat ederse Allah-u Teala'nın فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ ayetine muhalefet edilmiş olur. İmam Hüseyin gibi birisinden bir ayete muhalefet beklenmez. İman tek başına da olsa ölümü pahasına asla beyat etmeyecektir. Geriye ne kalıyor? Ölüm kalıyor. Ve iman Medine'yi terk eder. Şimdi az önceki söylediğimiz olgunun yanı bir kısmına gelmek istiyorum. Henüz Kufelilerden mektup gelmiş değildir. Belki henüz Kufeliler olaydan haberdar değiller. O günkü kitle iletişim araçları bugünkü gibi değildi. Şam'da vuku bulan bir olay Medine'de bir ay sonra, Kufe'de bilmem ne kadar zaman sonra duyuluyor. Kufeliler henüz Yezid'in Medine'ye mektup yazdığında ya İmam Hüseyin'den beyat ya da İmam Hüseyin'in başını talep ettiğinden haberleri yoktur. İmam Hüseyin hac için yola çıkar. Ay Recep ayıdır. Hac dönemine kadar İmam Hüseyin Mekke'de Müslümanları irşad eder. Durumun vehametini anlatır. Ve Yezid ajanlarıyla takip ederler. İmam Hüseyin'in hutbeleri etkilidir. İmam Hüseyin'in Mekke'de katledilmesine karar verilir. Ve gönderdiği müfrezenin geleceği haberini alınca İmam Hüseyin aleyhisselam, dün ifade ettiğimiz gibi Allah'ın hareminin haremi ihlal edilmesin diye Mekke'yi terk etmek zorunda kalır. Ve bu süreç içerisinde ki artık Recep ayı nededir, hac dönemi nededir? Bu süreç içerisinde son döneme doğru Kufelilerden mektuplar gelmeye başlar. 20 bini aşkın mektup gelir. Kufe olgusu, Kufeliler olgusu İmam Hüseyin'in Mekke'yi terk etmeden 10-15 gün öncesine tekabül eder. İmam Hüseyin üçüncü bir olguyla yüz yüze gelmiştir. Medine'den çıkarken iki olgu vardı. Ya beyat edeceğim ya öleceğim. Asla beyat etmeyeceğine göre geriye tek bir seçim kalmıştır, şehadettir. Fakat Mekke'de üçüncü bir durumla daha yüz yüze gelmiştir. 20 bin tane Müslüman diyor ki gel ey imam, biz sana beyat ediyoruz. Beyatimizi sana arz ederiz. Gel Ceddim Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti üzere imametini icra eyle. İmam mükelleftir, imamdır, sorumludur. 20 bin tane Müslümandan sana gel diye mektup geliyorsa ve bunu tarih kaydediyorsa sen orada şöyle bir yorumda bulunamazsın, şöyle bir tefsirde bulunamazsın. Ben bunların kim olduğunu biliyorum. Bunlar vefasız insanlardır. Bunlar döneceklerdir. Gitmeme gerek yok diyemezsiniz. Tarihçiler ve alimlerimiz bunu tarih ederken diyorlar ki eğer bugünkü söylendiği gibi olsaydı İmam Hüseyin kendisini ikaz eden sahabelerin nasihatine riayet edip Kufe'ye gitmeseydi Yezid'in İslam tarihindeki mezaliminin bütün faturası İmam Hüseyin'e kesilecekti. Eğer İmam Hüseyin o gün 20 bin tane Müslümanın davetine icabet etseydi İslam ümmeti bu duruma düşmezdi. Töhmet altına alınacaktı. İmam Hüseyin Kufelilerin kim olduğunu biliyor. Ya bırakın Kufelilerin kim olduğunu bilmesi. Birinci gün izah etmiştim. İlk doğduğu günden itibaren şehadeti haber verilmiş. Dedesi de onun şehadetinden haberdar. Babası da onun şehadetinden haberdar. Kendisi de şehit edileceği günü ve şehit edileceği yeri biliyor. Fakat o bir mükelleftir. 20 bin Müslüman mektup yazmıştır. Öyleyse rotamız neredir? Kufe'dir. Kufe'ye doğru yola düşersiniz. Çünkü mükellefsiniz. Çünkü davet edilmişsiniz. Ve nihayet Neyneva çölüne gelinmeden evvel Kufe'den gelenler imamın elçilerinin şehit edildiğini Kufe'de, imamın dostlarının şehit edildiğini Kufe'de duyar. Ve Kufelilerin çoğunun döndüğünü duyar. Ferezdak adlı o günün meşhur şairiyle yolda karşılaşır ve der ki ey Ferezdak Kufe'den haber ver bana. Ferezdak der ki Kufelilerin kalpleri senden yana, kılıçları sana karşı. Öyleyse Kufe'ye de gitmenin bir gereği yoktur çünkü sorumluluk senin üstünden kalktı. Davetin doğurduğu sorumluluk üzerinden kalktı. Yine iki şey kaldı geriye. Ne kaldı? Beyat edemezsiniz. Dolayısıyla Kerbela bir savaştan çok bir yiğidin, bir müminin tek başına tağuta karşı kıyam etmesi demektir. Tek başına kıyam var burada. Ha 72 şehit var. Niye? O 72 şehitten şehadetlerinden bir gün önceki akşam, Tasua akşamı imam sorumluluğu kaldırdı. Dedi ki bunlar beni istiyorlar. Bunların sizinle bir aldık veremedikleri yok. Ben sizin imamınızım. Siz bana beyatlısınız. Beyat mükellefiyeti de olur. Ben üzerinizdeki beyatimi kaldırdım. Gidin. Eğer o yiğitler gitselerdi İmam Hüseyin tek başınaydı orada. Ve nitekim şehadetine bakın. Yeğenleri öldürülmüş. Oğulları öldürülmüş. Kendisine sadakat gösteren sahabesi öldürülmüş. Tek başına. Yani mümkündür ki artık karşı tarafın iradesini gördünüz. Gidin beyat edin. Tek kalmışsınız. 30 bin kişiye karşı tek kişinin öleceği garantidir. Hiçbir güç, hiçbir beşeri güç 30 bin kişiyle savaşamaz. Ölüme bile bile gitmektir. Niye gitmektir? Burada bir şey kalmıştır. Ya beyat edeceğim, ceddim Resulullah'ın dini muharrek dinler cümlesine katılacak. Ya ben burada şehit olacağım. Pak dedemin pak dini necis ellerden beri olduğunu gökyüzüne kanımla, yeryüzüne kanımla yazacağım. Tarihin sayfalarından birçok şey zamanla silinebilir. Ama İmam Hüseyin'in gökyüzüne ve yeryüzüne yazdığı tarihin silinmesi mümkün değildir.
Salavat.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Gelin biraz mantık yürütelim. Şu son yaşadığımız 30 yıla bir bakalım. İmam Hüseyin ve Kerbela olgusu geçen sene ne kadar anılıyordu, bu sene ne kadar anılıyor? 10 sene önce ne kadar anılıyordu, 20 sene önce ne kadar anılıyordu, 30 sene önce ne kadar anılıyordu? Şimdi bu analizi yaptığımız zaman geriye doğru baktığımızda anılma oranı çok ciddi anlamda düşüyor değil mi? Bu tarafa doğru çektiğimizde, bugüne kadar geldiğimizde çok ciddi manada bir ivme var, bir ivme kazanıyor. Kerbela vakasının sıradan bir vaka olmadığını, mucize-i ilahi bir olgu olduğunu buradan bile çözümlemeniz mümkündür ki asırlar ilerledikçe tazeliğini ön plana çekiyor. Mesajını daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Kerbela olayı bir savaş değildir. Bir müminin kıyamıdır. Yani insan olarak bir kere düşünmek lazım. Ali'nin oğlu Hüseyin bir insandır. Eşi vardır. Çocukları vardır. Yeğenleri vardır. Kız kardeşi vardır. Bugün yaşadığımız dünyada çok görürüz. Bir insana bir şeyi zorla yaptırmak istediğiniz zaman direnç görürseniz onu çocuklarıyla tehdit edersiniz. Eşiyle tehdit edersiniz. Ev halkıyla tehdit edersiniz. Ve bunlar cidden çok etkili şeyler. Bu dünyada zalimler boyun eğdiremediği nice insanlara evlatlarının tehdidiyle, eşlerinin tehdidiyle boyun eğdirmişlerdir. İmam Hüseyin Kerbela meydanında abisinin emanetlerini birer birer vermiştir. Kendi evlatlarını birer birer vermiştir. Kendi kardeşini ve kendisine sadakat gösteren dostlarını birer birer vermiştir. İnsan olarak düşünün, orada bir teslimiyet mümkün olabilir. Geriye savunmasız, silahsız kadınlar kalmıştır. Bu da çok ciddi bir tehdit unsurudur. Geriye sadece silahsız kadınlar kalmıştır. Karşı tarafın vahşiliği bütün bir çıplaklığıyla zahir olmuştur. Onlar kadınlara hürmet göstermezler. Nitekim savaş esnasında bir ara kadınların olduğu çadırlara da saldırmışlardı. Burada teslim olabilirsiniz. Burada bir maslahat güdebilirsiniz. İmam Hüseyin'in satır aralarında siyaset bilmediğinden bahsederler. Aşkın siyaseti yoktur. Kulluğun siyaseti yoktur. İslam'ın siyasetinin tezahür ettiği mücessem beden Allah Resulü'nün bedenidir. Allah Resulü'nün bedeninde bugünkü anlaşılan siyaset anlaşılmamıştır ki bu noktayı rahmetli Seyyid Kutup yıllar önce Yoldaki İşaretler adlı eserinde çok güzel tafsilatla açıklamıştır. Biliyorsunuz müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ın risalet ilanından sonra onu vazgeçirmek için ellerinden geleni yaptılar. Kadın teklif ettiler. Hastaysan doktor getirelim dediler. Mal verelim, mülk verelim. Yeter ki bizim kurtlarımızı dinle dolan. Hatta biraz daha çıtayı düşürdüler. Bir gün senin ilahına ibadet edelim. Bir gün de sen bizim ilahımıza ibadet et dediler. Yok. Daha sonra işkenceye tabi tuttular. Amcasını elçi gönderdiler. Dediler ki git yerine vazgeçir. Bak şunları şunları yaparız. O mucize ifadeyi hepiniz hatırlıyorsunuz. Sağ elime güneşi, sol elime de ayı verseniz ben bu yoldan döner değilim. Zira bu irade Allah'ın iradesidir. Seyyid Kutup burayı tahlil ederken diyor ki eğer beşeri bir siyasetçi olsaydı, onun siyasetini Allah belirlemiyor olsaydı, kendi belirlediği siyasette kendi iradesiyle olaya hakim olan birisi olsaydı, şunu tercih edebilirdi. Ya mümkündür onların ilahlarını dinime dolamamaya söz vereyim, onların kutlarına dokunmayayım. Bana dokunmasınlar, ben yaşayayım. Yaşadığım bu süreç içerisinde yavaş yavaş tebligatta bulunur. Etrafımı güçlendirdikten sonra ben bu adamların haddini bildiririm. Çok mümkün bir şey değil midir bu? Mümkün bir şeydir. Fakat İslam kendisini kabul ettireceği süreç içerisinde siyasi hilelere kendisini ne yapamaz? Dayandıramaz. İmam Hüseyin onun bir parçasıdır. Asla ve kata o anda inanan bir mümine, hele ki inanan mümini bırakın, Allah'ın yeryüzündeki hücceti, hakkın merkezi, hakkın mihveri olan birisi, evladının kaybı karşısında, çocuklarının kaybı karşısında, dostlarının kaybı karşısında eğilip teslim olamaz. Onun için dedi ki, heyhat minne zille. Zillet bizden uzaktır. Hülasa-i kelam toparlıyorum. Küfelerden dolayı İmam Hüseyin yola çıkmış değildir. İmamın şehadeti küfelerin ihanetine binaen olmuş bir şey değildir. Ha şu olabilir, eğer küfeler ihanet etmeselerdi, imam yola çıkışının hedeflerinden ikincisini tahakkuk ederdi. Hedefinden biri nedir? Hakkı ikame etmek. Bu neyle tahakkuk eder? Toplumun sana itibariyle. Küfeler sana itibar eder, güç kazanırsan batıl iktidarı tepelersiniz. Böyle bir imkan olabilirdi. Küfelerin böyle bir vebali olabilir. Ama İmam Hüseyin onlara dayanarak, onlara güvenerek yola çıkmış birisi değildir. Zaten ta başından itibaren şehadeti hakkında bilgilendirilmiş bir insandır. Bu akşam son olarak Kerbela bir savaş değildi. Bir intikamdı. Tekrar resmedebilmek için son bir sahneyi paylaşmak istiyorum. Yiğitler birer birer savaşır ve şehit düşerler. Gayr usulü bir savaş vardır. İnsanlık dışı bir savaş vardır. Bir çatışma vardır. Sudan mahrum bırakılmışlardır. Bütün yiğitler susuz savaşmaktadırlar. Fakat hepsi Tasura gecesi söz vermişlerdir. Biz ölürüz ama seni terk edemeyiz. Dolayısıyla susuzluk dayanılabilir bir şeydir. Fakat kundaktaki bir bebek için susuzluk dayanılır bir şey değildir. İçeriden feryat figan yükselmektedir. Çocuk susuzluktan çırpınmaktadır. Denizden çıkarılmış balık gibidir. İmam Hüseyin karşıdaki durumu bilmektedir. Karşıdakilerinin kundaktaki bir bebeğe acımayacaklarının da bilincindedir. Fakat dedik ya, gökyüzüne ve yeryüzüne kanla tarih yazılır. Çıkarır çocuğu gösterir. Der ki, sizin işiniz benimle. Şu masum çocuğun ne suçu var? Bir bardak su gönderin de şu çocuk içsin. Ve cevaben ok gelir. Kundaktaki bebeğin kırtlağına saplanır. İmam Hüseyin kan avuçlarını alır ve gökyüzüne serper. Allah'ım şahit ol der. Şimdi burada Allah neye şahit tutmuştur? Karşı tarafın bu savaşta haklı olabileceği hiçbir tarafı yoktur. Mesela bugünkü bir tarihçi diyebilir ki Yezid ve onun yarenleri Şam ehlini İmam Hüseyin'in aleyhine örgütlemişlerdi, kötülemişlerdi. İmam Hüseyin'i Şamlılar tanımıyorlardı, küfeller tanımıyorlardı. Mücrim birisi olduklarını zannediyorlardı. Allah için gitti öldürdüler. Mümkün değil böyle bir şey. Her şeyi halletmiş olsalar susuz kundaktaki bir çocuğun öldürülmesinin izahını ne bugüne kadar kimse yapabilmiştir, ne bugünden sonra da kimse yapamaz. O kundaktaki bebek Allah'ın yeryüzündeki hüccetinin hücceti olma şanına ulaşmıştır. Ta bebeklik yaşında. Bu akşam da analizimi bu kadarla bitirmek istiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.